Tekrar merhaba, hazırsanız herkes buradaysa hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında devletle vatandaş arasındaki mesafenin hiçbir zaman bu kadar açık olmadığını konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım size. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi tek başına yöneten kişi, ortalıkta yok. Ara ara böyle mesela dün akşam olduğu gibi ulusa sesleniş konuşmasıyla bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda bir şeyler söylemeye başlıyor ama Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar giderek daha da üstü kapalı bir hale geliyor. Oysa hayat bunu karşılamıyor. Bize söylediği şey, yani virüsle mücadelede elimizde çok büyük bir koz var yakalanmamak sözü, aslında gerçekten son derece saçma. Çünkü devlet bir yandan insanlara evinde kal diyor, öte yandan sokağa çıkma diyor ama nasıl para kazanacağını asla ve asla söylemiyor. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun lütfen Periskop izleyicileri yayını paylaşmak üzere. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapayım. Çağıralım herkesi, hep beraber buradayken başlayalım. Şimdi ne var gazetelerde? Dün iki ayrı rakam duyduk biz, biliyorsunuz. Hem Sağlık Bakanı Milli Eğitim Bakanı ile birlikte bir ortak basın toplantısı yaptı. Orada bir rakam konuşmadı. Gece konuşacağız dedi. Gece sosyal medya hesabından her zaman yaptığı gibi duyurdu. Orada duyurduğu rakamla Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu rakam arasında dağlar kadar fark var. Bir, neden böyle bir ayrıma gerek olur? Sağlık Bakanı yürütmüyor mu bu süreci? Evet, ama şahsım da buradayım. Biliyoruz. Tamam. Biliyoruz. Ama süreci o yönetiyorsa, o zaman madem süreci onun yönetmesine izin vermiyorsunuz, yapılması gerekenleri siz yapın. Yapabilirsiniz. Mesela Türkiye'de artık giderek daha da korkunç bir hal alan bu salgının önlenmesi konusunda sokağa çıkma yasağı ilan edin mesela. 5 hafta daha okul tatilini, tamam tatil değil uzaktan öğrenim zamanını uzatıyorsunuz. O 5 hafta boyunca insanlar evlerinde kapalı kalmanın maliyetini, çocuklarının evlerinde kapalı kalmasının maliyetini nasıl karşılayacaklar? Bunu duyurmak zorundasınız. Madem tek başına Sağlık Bakanı'nın bir şey yapmasına izin vermiyorsunuz, çıkın söyleyin o zaman. Çıkın söyleyin kardeşim, anlatın. Bana yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Ne olduğunu anlamadım, kusura bakmayın ama İsmail Sabah, İsmail Küçükkaya yayını sırasında demiş ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı meclisten bir yıl boyunca faturaların ertelenmesi konusunda, işte doğalgaz, elektrik, yazan izleyiciler öyle yazmış. Doğalgaz, elektrik faturalarının ertelenmesi konusunda meclisten yetki aldı. Meclisten yetki böyle alınmaz. Meclisten yetki verilmesine dair bir tezkere çıkartmak zorunda o zaman insanlar. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden böyle bir tezkere çıktığını hatırlamıyorum. Ama Sabah resmi gazeteyi her zamanki takıntımla ben okudum. Orada böyle bir şeyden bahsedilmiyordu. Bu yetki ne zaman alındı? Benim bir fikrim yok. Yani bana sormuşsunuz, çok da fazla sormuşsunuz. Kusura bakmayın, benim bildiğim bir şey yok. Ama meclisten yetki almanın bir yöntemi vardır. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tezkere verilir ve o tezkere oylanır. Yani böyle bir yetki alındıysa eğer, ne bileyim, muhalefet milletvekillerinin en azından bilmesi gerekiyor bunu. Değil mi? Ben bilmiyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Benim haberim yok. Hani sormuş, çok da fazla mesaj gelmiş. Bir de ne olduğunu anlamak çok zor oluyor böyle durumlardan. Hani izlemeyince bir anda lap diye geliyor. Ne olduğunu anlamıyorsun ki. Kim yaptı, nasıl yaptı, nerede dedi. Ama bir izleyici oradan bir kısa video yollamış. Orada diyor ki, ya tamamını izlemedim ama sondaki o bölümü duydum. İlk kez biz vereceğiz bu müjdeyi falan gibi bir şey söylüyor. Ve orada diyor ki Cumhurbaşkanı elektrik, su, doğalgaz da diyor mu hatırlamıyorum. Doğalgaz falan. O faturaların bir yıl boyunca ertelenmesi için yetki aldı. Bunu koronavirüste de kullanabilir. Vallahi ben bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bilen varsa otursun anlatsın. Ondan dinleyin. Yani bir fikrim yok çünkü. Gazetelerde bunlar var. Büyük kahramanlık hikayeleri var. Sosyal medyada özellikle ve hayatımızda çok tepki çeken 3. yargı paketi içinde özellikle cinsel suçlara ve uyuşturucu suçlarına af getiren düzenlemeye ilişkin Abdülkadir Selvi gönülleri yerlemiş bugün. Demiş ki, merak etmeyin, Cumhurbaşkanı büyük arıza yaptı ona. Çok büyük arıza yaptı ve bir de şunun için arıza yapmış. Bakın, orada bile dönüyor dolaşıyor, kusura bakmayın ama bize giriyor. Ya başka türlü söyleyemeyeceğim, çok özür dilerim. Çünkü yazının bir yerinde şöyle diyor. Burada özellikle sosyal medyadan bu konuda yanlış yönlendirmelere kızdı. Ya biz niye kızalım kardeşim? Biz niye kızıyorsun bize? Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer partilerle, hepsiyle değil HDP ile görüşmüyorsun ve çok büyük bir hata bu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile bir araya geliyorsun, konuşuyorsun ve CHP'li ve İYİ Partili vekiller diyor ki bir dakika ya, burada bu düzenlemenin içinde bu insanları af çıkartamazsın. Sonra sosyal medyada bunu yanlış yönlendirenlere kızıyoruz. Yanlış nerede ya? Yanlış nerede? Ne olduğunu anlatın o zaman. Şeffaflıktan uzaklaşmak bunu getirir işte. Bir haftadır burada bas bas bunun için bağırıyoruz. Şeffaflık, demokrasinin daha güçlü hale gelmesi. Biz bir şey bilmiyoruz ki. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sağlık Bakanı dün yaptığı basın toplantısında diyor ki biz burada yaptığımız bütün çalışmaları artık gün gün tablo halinde vereceğiz. Çok güzel. Tablo halinde veriyoruz. Tabloda bölgesel dağılım, bunların kaç tanesinin sağlık çalışanı olduğu belirlenecek mi? Gerekirse onu da yaparız. Gerekirse mi? Çok özür dilerim ama sizin nasıl bir gerekliliğe ihtiyacınız var? Ya size tam olarak ne lazım? Onu tedarik edelim aramızda ya. Vallahi yani yapamıyor muyuz? Biz mi anlatamıyoruz derdimizi? Ne gerekiyorsa onu yapalım. Bu doğru değil çünkü. Devlet vatandaşına hem sokağa çıkma deyip hem de çalışmasının önündeki engelleri hala sabit tutamaz. Ya çalıştırma o zaman bu adamı. Çalıştırma, çıkartma sokağa. Kimse meraklı değil. Ama hem diyorsun ki işine gideceksin, devam edeceksin. Hem ondan sonra diyorsun ki evinden çıkma. Bir takım tipler oturduğu yerden spor yapıyor ve diyor ki sakin ol champ, evdeyim. Arkada boğaz var. Nal kadar boğaz duruyor falan. Ya sosyal medyanın ünlüleri, çok çok çok böyle tanınmış insanlar evlerinden mesaj paylaşıyorlar. Hayat eve sığar. Harbi mi? Çok ilginç ya. Bak ben 5 senedir evden çalışıyorum. 5 senedir. Ve ben bu yayın artık 2 yıldır falan kendi parasını kazanıyor, kendini döndürüyor. Ama dışarıda çalışıp eve tıkılmak zorunda olan insanlar nasıl para kazanacak? Bunu da anlatırsan çok mutlu oluruz. Vallahi. Yani olmuyor çünkü. Diriliş Ertuğrul'la ortaya çıkıp Kuruluş Osman'la devam ettirmek hayat eve sığar demenin altını doldurmuyor. Herkesin hayatı eve sığmıyor. Kıçı açıkta kalıyor insanların. Evler düşündüğünüz kadar büyük değil. İçinden geldiğiniz hayatları unuttuğunuz için rahat sallayabiliyorsunuz burada. Ama o insanların siz desteği olmalısınız. Birçok insan işte bakın ya, etrafınızdan şunu görmüyor musunuz kardeşim? Yaşadığınız yerlerde. Hani çoğunuz giriyorsunuz çıkıyorsunuz, bazılarınız çıkmıyorsunuz. Ben anlattım ya, son 14 gündür 2 kez dışarı çıktım. İkisi de market alışverişi nedeniyle. Ya dün mesela ben sokakta inşaatların hepsinin devam ettiğini gördüm. Benim yaşadığım yerde. İnşaatların tamamı devam ediyor. Şimdi siz şöyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Hani bu hayat eve sığar ya, biz çok mutluyuz diyen arkadaşlar. Şöyle mi oluyor mesela? Öğle yemeğe vakti geldiği zaman, ameleler acıktığı zaman şöyle mi diyorlar birbirlerine? Kardeş, helvayı koyacağız senin ekmeğin arasına ama şöyle bir metre bir uzağa gidersen sosyal mesafeyi koruyalım. Öyle mi oluyor gerçekten? Ya da o insanlar akşam hepsi tek bir odaya doluşup yatarken hepsi. Ya bu inşaatlarla sosyal mesafeyi koruyamıyoruz diye falan mı söylüyorlar zannediyorsunuz? Hayat kimin evine sığıyor bir anlatsanıza ya. Ama işte bu imam cemaat ilişkisi tamamen. Her şeyi getirip böyle bir yerden kadere bağlıyor insanlar. Her şeyi. Televizyon uzmanlar çıkıyor. Ya dün çok sevdiğim bir arkadaşıma bunun tartışmasını yürüttük. Her akşam aynı uzman kişilerin, çok doğru bilgi veriyor olabilir, çok iyi şeyler anlatıyor olabilir. Her akşam televizyona çıkması size doğru geliyor mu? Bana gelmiyor. Vallahi bak, isim de vereyim. Profesör Mehmet Ceyhan. Ya arkadaş, bak bu insan koronavirüs kurulu üyesi. Gündüz çalışıyorsa gece gidip evinde uyumak zorunda. Bir bilim insanı olarak dinlenmeli. Yok gündüz çalışmıyorsa, gece anlattığı o kadar şeyi sadece tecrübeyle anlatıyorsa bir süre sonra tıkanması gerekiyor. Neresinden tutsanız anlamlı. Neresinden tutsanız. Ya yeter ya. Yeter. Gerçekten yeter. Her akşam dönüşümlü olarak bir yerleri gezmenin bir manası var mı? Ben gerçekten anlamıyorum. Bak dün akşam da çıkmış. Bugün görüyorsunuz sosyal medyada çok dönüyor video. Virüsler, bakteriler ve Allah arasında bağlantı kurmuş, onu anlatıyor. Ya hocam bak, senin görevin bu değil. Gerçekten değil. İnancını nasıl takip ettirdiğin, hepsi senin hayatın. Hepsi, tamamı. İstediğin gibi yaşarsın, istediğin şeye inanırsın. Ama sen virüs anlatıyorsan, virüsün içine Tanrı inancı sokamazsın. Çünkü o saçmalıktır. Çünkü o zaman getirip sen insanlara şunu demek zorunda kalırsın ki demişsin zaten. Demişsin. Diyorsun ki işte Allah virüsler, bakteriler yaratıyor. Sonra evet, insanlıkta çiçek aşısını buluyor mesela. O virüsü, bakteriyi yok ediyor. Sonra bir, ya hocam buna gerek yok. Ne yapalım o zaman? Çünkü bu söylediğin saçma laf, kusura bakma bunu söylemek zorundayım. Bu söylediğin saçma laf bir süre sonra tam da aşı karşıtlarıyla bugünün bilime inanan insanlarını karşı karşıya getiren yerde bırakıyor bizi. İşte gördün, Allah yaratmış, bırakalım ölsün. Söyler misiniz hocam bana bundan tek cümleyle bir farkı var mı anlattıklarınızın? Ya yeter, yeter, lütfen oturun evinizde ya. Ya haftada iki kere çıkın yayına. Her yayına bağlanmak zorunda değilsiniz. Yeter ya. Yeter. İnsanlar da aynı kişileri görüp o sıkıntıyı yaşamak zorunda değiller. Evet, çok büyük bir sorunumuz var. Ama bunun başka boyutları da var. Mesela ben kendi adıma bu virüsün götürüsünün ekonomik boyutunun tartışılmasını istiyorum. İşçi temsilcilerinin, yiyen hani maça sıkan arkadaşlar var ya, sağdan soldan da mesaj yazıyorlar. Dün bir tanesi, bak ilacım. Yok, gazetelere geçeceğiz, rahat olun. Bak güzelliğe bak. Uydur uydur. Söyle ne olacak ya? Türkiye'ye sözü olacakmış. Küresel sistemin güçlü şirketleriyle yok ettiği yerel tohumlarımızı yeniden baş tacı yapmak için içindeki bütün gücü kullanacakmış. Hollanda'da. Bütün gücünü. Şirketlerin elinde tutsak edilmiş borçlu üreticinin sesi olacakmış. Bu virüs uyanışı olacakmış. Allah da yolunu açık etsinmiş. Hangi kanalda yapacaksın Hacı abi bunu? He? Televizyon ekranına çıkıp 1001 kere kırıttığın, bir cümleyi tamamlamak için 80 kişinin yüzünü gözünün önüne getirdiğin kanalında mı? He? Mesela patronunun çıkarlarıyla uyacak mı? Senin anlattığın bu tohum işletmelerinin bir tanesi mesela. İş yerinde tüp kullanıyorsa patronuna değerse ne anlatacaksın? Ah canım, bırakın küçük enişteyi ya. Serbest bırakın valla. İçindeki gücü kullanacakmış. Üfür üfür söyle ne olacak ki? Üfür üfür söyle. Yeni dönemin kahramanı. Çalışırken, maaş alırken hiç sesin çıkmasın. Tıkır tıkır işini götür. İşte istediğin yerde üfür üfür üfür. Sonra biri sana gerçeği söylediği zaman bozul. Beni engellemişti. Gerçekten çok mutluyum bunun için. Ben sosyal medyada göremiyorum. Kendisinin mesajlarını göremiyorum. Sağ olsun, çok sevgili dostlar yolluyorlar. Seninki coşmuş yine diye. Ben kendisini göremiyorum. Söylediğim de budur. Arkadaşlar bakın, böyle mücadele olmaz. Kofti kahramanlıkla bu iş yürümez. Her yere monte edebilirsiniz bu söylediklerimi. Hayatımızın her alanına. Size evinde kal deyip aslında dışarı çıkmak zorunda olduğunuzu bilmesine rağmen parmağını oynatmayana da söyleyebilirsiniz. Böyle yalandan, koftiden tohum bilmem nesi kahramanlığı yapacağını söyleyenlere de. Köşesinde abuk sabuk bugün güzellemeler, gazetecilere güzellemeler yazanlara da. Ama geçmişte bu ülkede siyasi partilerin içinde hangisinin nasıl davranacağına ilişkin rol biçmeyi ve üstelik bu rolleri biçerken de mesela o siyasi partinin genel başkanının yediği yumruğa hak etmiştin sen de demeyi bilenlere de, hepsini uygulayabilirsiniz. Hayatımız daha düzgün gitmek zorunda bizim. Hadi başlayalım. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Dilek Tahtalı haberi var. Bakın bunu özellikle önemsiyorum. İlk yayında da söyledim. Dilek Tahtalı kim? Dilek Tahtalı dün yaşamını yitiren bir sağlık çalışanı, hastanede kayıt personeli. Özelliği şu: yakın akrabası, galiba dayısı, tekrar hatırlamıyorum. Eski CHP milletvekili ve Dilek Tahtalı'nın aslında 7 Mart günü sosyal medyadan yaptığı duyuruyla koronavirüse yakalandığını, onun da ayın 10'unda bu şikayetle ilgili olarak hastanede olduğunu, buna rağmen ilk vakanın asla açıklanmadığını bir kez daha gösteriyor. Hürriyet Gazetesi bile birinci sayfaya koymuş. Niye? Ya konuştuğumuz şey, kaçamıyorsun kardeşim, kaçamıyorsun. Bak görünüyor mu? Sen ne yaparsan yap, kaçamıyorsun. Kalıyor, bu iş takılıyor bir yerde böyle. Hürriyet yazmış, bakın bunu çok önemsiyorum. Altını çizerek söylüyorum, Hürriyet'in bile yazması çok önemli. Çünkü bundan kaçma şansınız yok. İç sayfada da yine ilk yayında söyledim. İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi'nin sahibinin, 89 yaşındaki eczacı beyefendinin ölümü hatırlatılıyor. Sağlık Bakanı, hatırlayacaksınız, gözleri yaşlı bir şekilde, tanıdığım, bildiğim bir dostumdu dedi. Bir hastamı kaybettim dedi. Onun yanında çalışan, hani öyle duyurulmuştu ya, Çin temaslı çalışanından kapmış diye. 67 yaşındaki Eczane kafasında dün hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hürriyet gazetesinde. Bu önemli. Kaçamazsınız çünkü. Şeffaflık bu işin ilacı. Halk paniklemeyecek. 15 gündür aynı şeyi konuşuyoruz. 15 gün oldu. Paniklemeyeceğiz kardeşim. Sakin olacağız önce. Biz bunu yeneriz. Ama bizi yönetenler de aynı şekilde, aynı düzeyde rahatlatacak ol. Rahatlatacak. Herkesin. Şunu anlatacak ya, şunu anlatacak. Diyecek ki, ya kardeşim, evet böyle bir sıkıntı yaşıyoruz ama bak aldığımız önlemler bunlar, bunlar, bunlar. Eğer bu iş büyürse yarın alacağımız önlemler de bunlar, bunlar. Yapacağız, sen bir rahat ol. Bir izleyici çok güzel bir mail yollamış. Şuradan bulayım, önemli, gerçekten önemli çünkü. Recep Bey, Recep Kömeçoğlu, soyadımı okumayın dememişsiniz, o yüzden Recep Bey kusura bakmayın. 30 yıldır Fransa'da yaşadığını söylüyorum Recep Bey. Ve diyor ki, son zamanlarda Macron hakkında söyledikleriniz ne zaman duysam içimi acıtıyor. Eski bir Rothschild memuru olan, ya eğer hayata böyle bakacaksanız her gün diler düzeyine yapışırsınız, yapmayın Recep Bey. Eski bir bilmem ne memuru olan. Ya ben de bak çok seviyorsunuz. Burada anlatıyorum kardeşim size. Anladın, rahatsız oluyorsunuz. Yılmaz Özdil, Yılmaz Özdil. Bağırıyorsun, davul çalıyorsun. Yılmaz Özdil, Cem Uzan'ın gazetesinin yazı işleri müdürü. Bak bunu söylüyorsun. Öbür taraftan bayılıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Yani o onunla çalışmış, öbürü onunla çalışmış. Bana şu anda yapmaya çalıştığınızı anlatın. Recep, belki çok güzel anlatmışsınız. Diyor ki, medyanın inanılmaz desteğiyle iktidara geldi. Sarkozy Hollande'dan sonra Fransa'da sosyal hakları yok etmeye kararlı bir sistemin bayrakları olan Macron, onu savunmak ne akıllar ne vicdanla bağdaşır. Bakın Recep Bey, bir de anlatayım. Ben anlaşıldığını düşünüyordum ama demek ki anlaşılmamış. Ben Macron'u savunmuyorum. Hiç savunmadım. Başından beri. Hatta sosyal medyada çok güzellemeler yapılırken de bazıları yine rahatsız oluyordu. Bu insanın son iki ayda çıktığını unutmayın. Nereden geldiğini bile kimse bilmiyor dedim. Benim söylediğim, Macron'un söylediği sistemin savunulması. Yani devletin, vatandaşının karşısına bir paketle çıkabiliyor olması. Bizde çıkılmadı. Anlattığım bu. Ama siz ısrarla bunu Macron savunması olarak alıyorsanız, vallahi benimle bir alakası yok onun. Bu sözü kabul etmem. Çünkü ben yapmadım. Ama devamında Recep Bey çok önemli bir bilgi veriyor. Diyor ki, açıkladıkları ekonomi paketi de laftan başka bir şey değil. Halka, esnafa hiçbir şekilde yardım edilmiyor. Temel ihtiyaç alabilmek için market önünde yaşlısı genci 3 saat sıra bekliyor. Sağlık personeline maske vermeye başladı. Evde bezlerden üreterek halk diyor. Yani bu söylediğiniz, rica ediyorum Macron gibi bir vatan hainini savunup durmayın. Recep Bey, sizden rica ediyorum. Lütfen izlediğinizi dikkatli izleyin. Benim Macron'u savunduğumu düşünüyorsanız hakikaten sizin de, yani yayında kusura bakmayın ama ayrı bir yeriniz olacak o zaman. Yapmayın ya. Bunu niye okudum ya? Buradan anlatmaya çalıştığım bir şey var kardeşim. Vatandaşın karşısına çıkarken söylediklerin önemli. Orada isim Macron olur, başkası olur. Bana ne? Virüsle kriz arasına sıkıştık. Çok sayıda ülke sokak yasağı getirirken Türkiye açmazdı Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi yazarı, kıdemli bir yazar, gazeteci büyüğümüz, abimiz Ali Sirmen de COVID-19 nedeniyle tedavide. Yok, hayır böyle bir şey diyemezsiniz ya Recep Bey. O zaman ülkesine dönsün, olur mu? Tam tersine, yani yazısının içinde Türkiye'de yaşanan iktidardan hiçbir farkı olmadığını falan söylüyor. Ayrıca insanların siyasi görüşü değil benim burada karşısına çıktığım. Ne alakası var? İstediğini yapabilir. İstediğine oy verir. Biz niye 5 senedir konuşuyoruz o zaman bunu? Niye? Yani burada AKP'linin itiraz etmeye hakkı var. MHP'linin yok mu? Ha, MHP'linin yok zaten. MHP diye bir parti yok da. CHP'linin yok mu mesela? 1.3 milyar nüfuslu Hindistan ve çok sayıda ülke önce sağlık diyerek sokağa çıkmayı yasakladı. Türkiye'de ise evde kal çağrılarına karşı milyonlar çalışmak zorunda. Kamuda tam zamanlı çalışma sürüyor. Çok sayıda sektörde on binlerce işçi salgınla karşı karşıya. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı sinyali verdi. Yok, sinyal falan vermedi. Bence siz idrardan karakter tahlili yapmışsınız. Öyle bir şey vermedi. Eğer bu yasaklara, şu andaki önlemlere uyulursa daha ileri tedbirler almak zorunda kalmayız dedi. Hepimiz biliyoruz ki o tedbiri İçişleri Bakanı falan alamaz. Alamaz kardeşim. O biraz sıkar. İçişleri Bakanı'nı da, Dışişleri Bakanı'nı da, Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Sirmen Ağacı Şifat Yılman yazmış biri, Fehim Taştekin de aynı şekilde Covid-19 tedavisi görüyor. Yani herkese sağlık diliyoruz. İki bakanlığın herkes kendi o halini uygulasın önermesi havada kaldı. İş hukukçusu Doktor Murat Özveri, çalışanların işleriyle sağlıkları arasında seçime zorlandığını belirtti. Özveri, çalışan evde kalsa işini, işe gitse sağlığını kaybedecek. Zorunlu sektörler dışındaki tüm iş yerleri kapanmalı, yapılan ödemeler için servet vergisi getirilmeli dedi. Ben diyorum ya, ben mesela televizyonda gerçekten artık Mehmet Hoca'yı görmek istemiyorum ya. İşçi temsilcileri, işveren temsilcileriyle karşı karşıya gelip bu işin ekonomik boyutunu konuşsun. Evet, mesela sokağa çıkma yasağı olursa ne kadarlık bir kaynak kaybı olacak? Bunları konuşalım. Yeter ya. Vallahi yeter. Mehmet Hoca'nın saçma sapan sözlerine maruz kalmayalım. Allah çiçek işte virüsünü yarattı ama insanoğlu ona tedavi buldu. Doğalda yeni bir virüs yarattı. Aferin, hayatımızı çok kolaylaştırıyor bu. E o zaman tıp fakültesinden niye ders veriyorsunuz hocam? Valla tıp fakültesinden ders vermeyin. Kafası çalışan çocuklar, Kur'an-ı Kerim de öyle başlıyor, oku diye. Bırakın okusunlar. İçinden bir sıkıntıları olursa size soru sorsunlar. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun'la Bülent Kuşoğlu, belediyelerle hükümet arasında koordinasyon sıkıntısını aşmak için bakanlar, Soylu ve Kurum'la bir araya geldi. Görüşmelerde salgına karşı eş güdüm yapılması ve belediye bütçelerinin artırılması istendi. Bakalım. Barış Terkoğlu'nun bugün 6. mektubu var. En kötüsü kandırılma hastalığı, virüs olarak da öyledir. Kontrolden çıkıyor. Cumhuriyet'in bugünkü asıl manşeti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, vaka sayısının 561 artışla 2433'e yükseldiğini açıkladı. Dün 5035 kişiye daha test yapılırken ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yapılan test sayısı yaklaşık 33 bin oldu. Bakın 33 bin. Biz, ya bakın haberin içinde var ya, 5035 kişiye, dün 5000 kişiye test yapılmış. Toplamda 33 bine geldik. Şimdi bizi yönetenler diyorlar ki herkesin teste ihtiyacı yok. Evet. Tamam, zaten onu söylüyor. 83 milyon insana test yapılsın demiyor. Keşke yapılabilse. Hangi laboratuvarda yorumlatacaksınız onu? Sonuçları kim çıkartacak? Bu değil ki. Ama en azından artık bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde testin artması lazım. Hala bu rakamla direnemeyiz. Devam edelim. İki şehidimiz var bu arada. Kuzey Irak'ta Afdanin bölgesinde PKK terör örgütü üyelerinin havalı saldırısında iki askerin şehit olduğu açıklandı diye Cumhuriyet Gazetesi de yazmış. Allah rahmet eylesin. Siyasi tutuklu ve hükümler için adım atmayan AKP, ittifak ortağı MHP'nin istediği örgütlü suçlarla ilgili farklı bir yöntem uyguladı. İnfaz indirimi dışında tutulan suçlar bir defaya özgü 3 yıllık denetimli serbestlik kapsamına alındı. Cezanın bitmesine 3 yıl kalanlar tahliye edilecek. Alaaddin Çakıcı da bundan yararlanacak. Şaşırdınız mı? Soruyorum bu kadar açık ya. Şaşırdınız mı? Söylenecek bir şey yok. Ondan sonra siz Abdülkadir Selvi'ye yazdırın. Çok hassas yalnız. Bu konuda çok hassas yalnız. Yani bu kadar hassas olunur. Daha da bir şey demiyorum. Bir hassasiyet. Yani öyle böyle değil ya. Anlat işte. Sonra sen içeride kızmış Tayyip Erdoğan. Demiş ki yani bu sosyal medyada çarpıtılıyor. Neyini çarpıtıyorsun ya? Çarpıtacak bir şey yok. Milletvekilleriyle görüşüyorsun, CHP'li ve İYİ Partili. Onlar da diyorlar ki bak bize böyle bir teklifle geldi. Bize böyle bir teklifle geldi. Şimdi bunun sosyal medya köpürtmesiyle ne alakası var? Neyse devam edelim. Sabah gazetesine bakalım ya, dur. Oh, gönlümüzü yerleyen Nihat Hatipoğlu hocamız burada. Sadece 29 kuponaymış kendisi. Evde öğren, evde coş. Nasıl? Uzaktan eğitim. Anneler, babalar ve sevgili çocuklar, gazetenin sabahtan evde eğitime başlayan ancak teneffüslerde ne yapacağım diyenlere büyük hizmet. Gün gün saat saat EBA ders programı. Ya çocuk manyak mı? Diyorsun ki dersten sıkılan çocuğa evinde eğlensin diye bir şey vereceğim. Evet, ne veriyorsun? Ders programı. Tebrik ederim. Valla yani takvim gazetesinde sabundan sabun yapılmasının tarifi verilmesinden sonra gördüğüm en mantıklı şey bu. Çok akıllıca. Obezite tehdidine karşı evde yapılacak egzersizler. Bir çocuğun tam da ihtiyacı olan şey işte. Evet. Ufuk açacak, eğlendirecek, bilgi verecek kitap, film ve müzik önerileri. Bunları biliyoruz hocam. Hiç girmesek mi o işe? Valla aralarda ilahi. Menderes'in idam görüntüleri. Hiç girmeyelim. Sağ ol canım, sağ ol. Almayalım, alanı şey yapmayalım, biz engel olmayalım. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Bizi. Ha. Başkan Erdoğan, başkan ulusa seslendi. Hastalığın yayılmazını 2-3 hafta içinde kırarak süreçten en az hasarla çıkacağız. Vallahi benim korkum ne biliyor musunuz? Çok açık yüreklilikle söyleyeceğim size. Benim korkum 2-3 haftada hastalığın hızının kırılmasından çok haberlerin kırılması olacak. Ve artık hani bundan sonrası yokuş aşağı. Başka çaresi yok. Çünkü bu anlam, bundan başka bir mana çıkmıyor. Ya bütün dünya diyor ki bak, koskoca Çin 1,5 ay boyunca insanları sağından soluna kımıldatmadı. Sadece onu kastetmiyorum. İlk vakanın görüldüğü çıkış yeri Wuhan'ı kapattı adamlar. Bayağı bildiğin kapattı. Hatta faşizmin dibine ulaştılar. İnsanları döve döve karantinaya aldılar. Onlar bile 108 gün sonra artık tam biz rahatız diyor. Biz 3 haftası biter ya. 3 hafta ya. Yani hocam. Neredesin, eleman kayboldu ya. Dün biri yine mail atmış. Okumayacağım, merak etmeyin. Çünkü o kadar dalgalı bir o haliyle yazmışsınız ki. Yayın izleyicisiniz. Demin de gördüm. İsminizle beraber aşağıdan akarken. Rahat olun, okumayacağım size. Hani bu çok ya, üzerine çok gittiniz. Çok değerli bir bilim adamı küstürüldü falan diyorsunuz ya. Neredesin eleman, Türk geniyle uğraşan? Arazi oldu bir anda. Ne oldu, çağırmıyorlar mı televizyonları artık? Televizyonlar da tırsıyordur. Çok saçmalayacak diye. ...8554 vaka hastanelerde takipte diyor. Bak 8554 vaka. Hemen altında Sabah gazetesi utandığı için yazamamış. Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Sağlık Bakanı da verdi bu rakamları ama tutmuyor. Bak diyor ki... ...şu anda 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hemen bakalım. Hemen bakalım kardeşim buradan... Biz de görebiliyoruz Sağlık Bakanı'nın son açıklamasıyla. Evet. Deniyor ki Sağlık Bakanı'nın açıklamasında. Hasta sayısı 2433. Hemen bakıyoruz. Covid-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Şu anda 8554 vaka hastanelerde takibe alındı. Sağlık Bakanı'nınkiyle tutmuyor. 3000 fark var arada. Olur o kadar. Şahsım ben böyle açıklıyorum. Hadi sıkıyorsa farklı açıklasın. Hadi buyurun. Buyurun hadi. Sıkıyorsa farklı açıklasın. Bak Sabah gazetesi takla atacağım diye alt alta koymuş. Alt alta koyunca şişmiş haber. Üste bambaşka bir şey var. Aydınlık yardımlar bizi bekliyor. Alt tarafta Sağlık Bakanı, devletimiz güçlü, sonuç alacağız diyor. Eyvallah, rakamlar tutmuyor. Nasıl yapacağız onu? Ha, sallamıyorum. Olur tabii canım. Bak mesela Mehmet Barlas gibi yapalım. İlahi eşitlik. Zenginle yoksulun ya da güçlüyle güçsüzün eşit olmaları ne kadar mümkündür ki? Ama bir de ilahi eşitlik var. Bu tür eşitlikte insanların ölümlü oldukları öncelikle vurgulanır. Yani işte bak ne güzel, eşit ölüyor herkes. Öyle olmuyor canca. Öyle olmuyor. Eşit ölmüyor kimse. Niye biliyor musun? Bak mesela parası olan evinde kalıyor. Parası olmayan, çalışmak mecburiyetinde olan insan sokağa çıkıyor. Sen bana şimdi eşitlesene bunu. O zaman şunu mu diyorsun? Onu mu anlayayım? Tamam, eğer böyle bir, gerçekten bak, eğer böyle bir garanti verebiliyorsan ben seninle beraberim. Harbi söylüyorum. Arkandayım yani. Eğer şunu diyebiliyorsan bana, tamam dışarı çıkıyor ama ilahi eşitlik öyle bir sallanıyor ki mecburiyetten dışarı çıkan insan hasta olmuyor. Diyebilir misin bunu? Diyemezsin. O zaman saçmalama amca. Vallahi saçmalama. Çok özür dilerim bana. Ya bu seviyede konuşturuyorsunuz insanları. Saçmalık bu çünkü. İlahi eşitlik diye bir şey yok. Hastalıkta olmuyor öyle bir şey. Sen gösteriyorsun örnek olarak Prens Charles'ı. Bak adam sarayda yakalandı. Sarayda mı? Bence bir daha düşün. Bak yazdığın cümleleri bir tart. Bu aralar sıkıntılı olur hocam. He, onu saray dediğim, sarayın adını belirtelim biz. Evet. Buckingham diyelim. Buckingham diyelim. Yani sen bilirsin. Bana Thomas da sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Sarayda da yakalanır falan. Bunlar hoş cümleler değil. Bilmiyorum yani, sonuçta sen bağlısın göbeğin deliğinden. Ben değil ki, bana ne? Ne istiyorsan yaz. Sabah böyle. Çok güzel gazete. Vallahi pırlanta gibi gazete. Oku oku coş. Eğlen coş. İşte ki boş. Bakalım medyamızda, büyük Türk medyasında neler var başka? Sözcü bu gidişle şirketler ayakta kalamaz manşetiyle çıkmış. Rafet Gür kaynakla konuşmuş. Doğru. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı kendisi. Kendisi diyor ki milyonlarca insanın işsiz kalmaması için şirketler kurtarılmalı. Kaynak için IMF ile anlaşmaktan başka yol yok. Nasıl olacak bu iş? Özel halk otobüsünün yakıt ve sürücü giderleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Onlar da böyle bir katkı yapmışlar. Toplu ulaşımda %50 denetimi. Yaşlılarımızı eve kapattık, gençlerimiz ölüyor. Her yaştakiler tehlike altında. Ramiz Topal'ın, işte ismi hatırlamamıştım ya, CHP'li eski vekil Ramiz Topal. Yusuf Bey, koronavirüs dünyadan daha dürüst, bunu anladık. Bence böyle romantik cümlelere hiç gerek yok ya. Al. Profesör Mehmet Öz'den virüse karşı 8 takviye. Of. Devlet özel hastanelere el koysun. Özel hastanelerden iktidara çağrı. Dün ben tesadüf eseri bu yayını izledim. Öğle saatlerinde Habertürk ekranlarında Özel Hastaneler Derneği Başkanı Operatör Doktor Reşat Bahat, ki kendisinin de hastanesi varmış galiba, bunu söyledi. Dedi ki ciromuz bizim zaten %80 azaldı. SGK pandemi hastası için günlük 42 lira ödüyor. Oysa doktorun giydiği tulum bile 65 lira. Yükü bizden alsınlar. Devlet özel hastanelere salgın bitene kadar 3-4 aylığına el konulsun. Şimdi dünkü Sağlık Bakanı'nın yaptığı toplantıda bir tane soru. Hani tamamına bak bütün basın toplantısının. Bak, salla. Ama bir tane soru. Bir gazeteci sorusu geldi orada. Bakanın kendi isminin de bulunduğu hastanesiyle ilgili olarak. Dedi ki sizin de hani hastaneniz, bir dakika dedi, insaf. Ben dedi o hastaneyle ilişimi kestim. Bir buçuk yıl mı oldu dedi. Tarihi tam hatırlamıyorum, yalan olmasın. 1,5 yıl oldu dedi. Beni dedi sorun bakalım orada bir kez görmüşler mi? Sayın Bakan, Sayın Fahrettin Koca, çok açık bir sorudur size bu. Peki siz o hastaneye hiç gitmediniz. İlişiğinizi de kestiniz. O hastanenin yönetiminde bulunan kişi, mesela o üniversitenin, hastanede üniversiteye bağlı ya, Melipol Üniversitesi. O üniversitenin rektörü size gelip gidiyor mu? Sorun bu. Sorun bu. Çok açık bir soru. Gelip gidiyor mu? Vallahi bu soruyu eğer cevaplarsanız aklımızda hiçbir şüphe kalmayacak. Niye? Çünkü yönetimi yapmak zorunda olan zat kendisi. Sizin oraya gitmenize gerek yok ama üniversitenin, hastanenin nasıl yönetileceği konusunda sizden talimat alıyor mu, almıyor mu? Beni ilgilendiren sadece bu. Bilmiyorum. 1,5 yıl dedi değil mi? Yo, devrettim ifadesini kullanmadı. Haydar Soy Hastane yazmış. Tam tersine bunu söylüyorum işte. Madem ilişkiniz yok bırakın. Sevgili Emel ne güzel yazmış. Bak evden çalışıyor olabilir diye. Olabilir. Olmaz olmaz olmaz. Böyle bir yönetim olamaz arkadaşlar. Olmaz öyle. Bir gün evde kal ama işe de git. İlk yayınla konuştuk işte. İktidarın salgın politikasındaki çelişki. Doğru. Kamuda binlerce insan her gün işe gidiyor ya. Her gün işe gidiyor kardeşim. Böyle bir durum varken açıklayamazsın bunu kimseye. Sayıyla not ederek maske dağıtıyoruz. Buyurun. 112 acil servis çalışanları söylemiş. Bak mesela bu insanlar adları hiç anılmıyor. Hastanelere gün içinde size de geliyordur çok fazla. Bana yeriyle, zamanıyla, fotoğrafıyla, videosuyla. Hatta öyle garantici insanlar var ki bir izleyici şöyle video yollamış. Gerçekten takdir ettim. İstanbul'da bir yerden bir COVID-19 şüphelisinin hastaneye naklini çekmiş. Ve garanti olsun diye sokaktaki iş yerlerinin saatlerini çekerek yollamış. Saatlerini, hani bu daha önceden çekilmiş ya da daha sonradan montajlanmış bir şey değildi. Şimdi bu 112 çalışanları çağrılınca her yere gidiyor bu insanlar. Her yere gidiyorlar. Kendilerine verilen bilginin doğru olduğundan nasıl emin olacaklar? Bakın size bir olay anlatayım mesela. Bir yerden bir ambulans ihtiyacı oluyor. 112 aranıyor. 112'den acil servis çalışanları hemen ambulansla geliyorlar. Bir amca ile bir teyze evde. Teyze diyor ki amcanız rahatsız. Amcamıza bakıyorlar. Amcanın ateş var. Öksürüyor, aksırıyor, tıksırıyor çok fazla. Deniyor ki ya amca son dönemde hani hiç böyle bir dışarı çıkmak, birileriyle temas etmek yok, günlerdir evde oturuyoruz diyor. Acaba o amca mesela umreden dönmüş olabilir mi? Böyle örnekler yaşıyor bu insanlar. Anlattığım örnek gerçek bir örnektir. Ve bu insanlar hayatlarını ortaya koyuyorlar. Şimdi soruyorum size, bu insanların mesela siyasi görüşlerini biliyor musunuz? Bilseniz de önemli mi sizin için? Mesela bu insanların başları kapalı, oradaki insanlar hani müdahale edecek reanimasyon hekiminden de. Başı kapalı bir hanım var mesela. Başının kapalı ya da açık olması sizi ilgilendiriyor mu? Bakın aynı tehlikeye maruz kalıyoruz. Hepimiz. Onlar daha önde. Çok daha önde. Birileri çıkıp diyor ki evde kal. Hayat eve sığar. İşte bize sığmıyor. Kıçımız açıkta kalıyor bazılarımızın. Ciğerim. Rezalet ya. Gerçekten rezalet. AKP salgını fırsatı çevirdi. Halk salgına karşı önlem beklerken mecliste fişlemelere, işveren teşvikine, Afrika'ya milyarlarca lira kaynak aktarımına ilişkin düzenlemeler kabul edildi. Buyurun. Evet. Bakın Trabzonlu Demokrat Rumuzlu izleyici yazmış. Umrecilere sıcak davranıldı. Vallahi sıcağını soğuğunu bilmem. Ama şu çok net. Yapılması gereken tedbir umreciler üzerinden alınmadı. Çok net bu. Ve artık hepimiz görüyoruz ki bu konuda çok ciddi bir görüş ayrılığı olmuş. O görüş ayrılığının bir tarafı mutlaka ama mutlaka Sağlık Bakanı, bir hekim olarak çünkü bunu söylediğini mutlaka yapıyor. İki, diğer taraf bilmiyorum vallahi. Yani o kadarına ben şey yapamıyorum yani. Şahsımın öyle şeyi yok. Yeteneği yok. Kim bilir kim. Bak mesela ben Fatih Terim de umredeydi. Alakası yok. Hayatın her alanının ne kadar işte iç içe olduğunu gösteriyor bu. Sadece orada ya düşünsene Suudi Arabistan'ın burada anlatıyor şimdi atıyor. O Fatih Terim de umredeydi sanki. Suudi Arabistan niye sokağa çıkma yasağı ilan etti? Mekke'de, Medine'de. Hı? Niye? Efendim? Ha, Fatih Terim de sanki oradaydı sokağa çıkma yasağı desene. Ne oldu? Ya bunun senin anlattığın Mehmet Ceyhan'ın televizyonda üfürdüğüyle falan alakası yok. Kardeşim bak bunun din inancıyla alakası yok. Dinini istediğin gibi yaşa. Ben senin yanındayım. Hiç kimseye açıklamak zorunda da değilsin ayrıca. Ben dindarım, dinsizim. Hiç gerek yok. Ama bunun dinle bir alakası yok. Önce bunu kafana sok. Hiçbir alakası yok hem de. Çünkü eğer dinle alakalı olsaydı, senin kafanla İslamiyetle alakalı olsa Vatikan'da insanlar kırılmazdı değil mi? Çin'de yaşamazdı insanlar. Japonlar bu sıkıntıyla karşı karşıya kalmazdı değil mi? Ama oluyor işte. Artık bunu kafana sok. Başka çare yok. Devam. Bakalım. Evrensel olağanüstü kıyak manşetiyle çıkmış. Koronavirüs salgını nedeniyle kaygıyla çalışan işçilerin ücretli izin talebine kulak tıkayan hükümet dün patronlara yeni bir destek daha açıkladı. Buyurun. İSSU işçileri sağlıkları için iş bıraktı. Koronavirüs vakalarının ve buna bağlı ölümlerin arttığını belirten Genel İş İzmir 2 numaralı şube üyesi İSSU işçileri önlemlerin yetersiz olması sebebiyle iş bıraktı. Canından önemli değil kimsenin. Engelleyemezsiniz ki. Evrensel böyle. Devam edelim. Yeni Şafak. İşte Türkiye dayanışması.
Nerede lan?
Ha bu. Türkiye'de vatandaşlar dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkisini azaltmak için örnek bir dayanışma gösteriyor. Kiracısından kira almayan ev sahipleri, hastaneye gidemeyen hastaların raporlarına bakan doktorlar ve esnafa ücretsiz ekmek dağıtan fırıncılar mücadelede büyük moral oluyor. Kamu kurumları da yaşlıların hatırını ve ihtiyaçlarını soruyor. Bunu yaparız zaten. Valla bizim geleneğimizde var. Ciddi söylüyorum. Yani biz çöl arabı yapılmaya başlanmadan önce biz zaten böyle yaşıyorduk. Vallahi birilerinin kafamıza din din din din din diye böyle beynimize çökmesinden önce, böyle yaşayacaksın demesinden önce zaten böyle yaşanırdı bizde. Hakikaten bana hiç değişik gelmiyor bu. Bilmiyorum. Yaşımdan ötürü olabilir. Ben 50 yaşındayım ve ben hep böyle gördüm zaten. Bu hiç değişmedi ki. Sıkıntı ilk yayında konuştuğumuz şey, devletle vatandaşın arasındaki mesafe hayatım boyunca gördüklerimin arasında en açık olanı şu anda. Devlet bambaşka bir yerde. Devleti yönetenler. İspanya'da Çin'i geçti. Biz? Yok, yok, yok. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bakın eğrileri, eğrileri bakın. Ya bir grafik çok zor değil. Bizim İtalya ve İran'la yaşadığımız yer, geldiğimiz nokta 3 aşağı 5 yukarı aynı. Üstelik biz çok daha hızlı geldik o noktaya. Ya bunun yöntemi sadece ve sadece şeffaflık. İnsanlar bilirlerse yapmazlar. Siz saklayarak iyilik yapmıyorsunuz kimseye. Hiç kimseye. KOBİ'lere üçlü koruma paketi. Aferin. Bravo. Yapın. Yapacaksınız tabii ki. Küçük esnaf da korunacak elbette. Ama işine giden insan, sokağa çıkmaması gereken insan. Aşk olsun. Berta Bey bak biz de İtalya'ya geçtik demiş. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde şu yazılacak şey mi Berta Bey? Akşamı manşeti, testi bile fırsata çevirdiler. Kim? Koronavirüs paniğini fırsat bilen bazı klinik ve laboratuvarlar 2000 liraya test yapıyor. Oysa şüpheli durum kriterlerine uyan herkese test ücretsiz. Şimdi burada bir sıkıntı var yalnız. Dün ben de ilk kez gördüm bunu, gerçekten bilmiyordum. 2000 lira denilmiş ama İstanbul'da Fatih Terim'in testinin yapıldığı hastanede 1900 lira olduğunu yazmıştı biri. Ve Fatih Terim'in takımın da bütün oyuncularının test yapılmasını, sadece oyuncuların değil işte kulüp çalışanlarının, yani Florya'daki herkesin test ücretlerini verdiğini falan da eklemiş altına. Asgari ücretle kafa kafaya bu. Şimdi siz diyorsunuz ki şüpheli durum kriterine uyan herkese test yapılıyor. Vallahi bak yapılmıyor. Yok öyle bir şey yok. Keşke yapılsa. Ama onlarca örneği var. Onlarca örneği. İnsanlar hastanelere gidiyor. Ya doktorlar da oradaki hastane çalışanları da haklı. Eldeki test kiti sayısı belli. Yani sen ayaktasın, sana yapmıyorum, git bakalım bir bak deniyor. Onlarca böyle örnek geliyor insanlara. Size de geliyordur, bana da geliyor. Sergen Yalçın internet dolandırıcılığı uyarısı için çekilen kamu spotunda rol almış. Çok iyi. Sergen filmde bedava kombine kazandım diyen genci peynir ve kapan örneğiyle uyarıyor. Bedava peynir fare kapanında olur. Hocam fare çok tutmamış. At üzerinden mi verseydik acaba? Hani onun atta da işte yani nereye kondu falan şey olmadı. Tam fare iyi. Evet evet at olmaz. Geri aldım. Vatandaşı bu krizden koruyacağız. Nasıl? Kaçarak? Tayyip Erdoğan'ın sözleri. Uzaktan bakanlar kurulu. Ne güzel bir bak. Tunç. Su, ya, bir Tanju da oynasın diye. Vallahi çok güzel olur. Başkan Erdoğan. Başkan biz güçlü milletiz. Hep birlikte başaracağız dedi ve alınan önlemleri sıraladı. Vatandaşı koruyacağız. Nasıl? Evden çıkmasın. Çalışıyor. Çıksın. Ama çıkarsa koronavirüs kapabilir. Çıkmasın. Ama işte işe gitmezse iş yeri kapanacak. Çıksın. Bir karar verseniz acaba ya. Değil mi? Bence öyle. OHA yaşamasında değiliz. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı sorusuna bu cevabı verdi. Vatandaşlarımız eğer kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst tedbir almaya şimdilik belki de hiç gerek kalmayacak. Ama süreç hızlı yürürse farklı tedbirler alabiliriz. Özgür Hanım demiş ki sağlık çalışanlarının bile yeterli malzemesi yokken ne testi? İnanmamıştık zaten. Vallahi bilmiyorum hani inansak da inanmasak da hayat bize aynı şeyi anlatmıyor ya. Gerçekten hayat bize aynı şeyi anlatmıyor. Böyle bir sistem var artık ama. Kendi tedbirini kendin pişir kendin ye gibi. O hali aldın mı? Aldık. Biz kendimiz evde yapıyoruz. Zaten düşünün, dışarıda o hallere kim bilir neler katılıyor. Kendiniz evinizde yapın o halinizi. Mis. Valla yazdan hazırladıysanız güzel böyle domates falan da konulabilir. Kendi o halini kendin yap vatandaş. İçine artık ne kattığınla alakalı ama sıkıntı olabilir. Ona dikkat edeceksin. Şunun güzelliğine bak ya. Of be. Milyonlara bir torba müjde. Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ne yapalım, oynayalım mı bunun için? İşte. Emeklilerin aylık kazancı 1500 liranın altında olmayacak. Lan aynı haberden kaç kere su çıkartacaksın ya? İkramiye Nisan'da ödenecek, Mayıs'ta emekli olan da alacak. İşverenlere 7 milyarlık destek sunulacak. Kısa çalışma ödeneğinde işçi çıkartma şartı konulacak, çıkartmama şartı konulacak. Çalışılmayan süre 4 ayda telafi edilecek, ücret kaybı olmayacak. Kira ödeyemeyen kiracı çıkartılmayacak. Kamuda 7.235 kişi işe alınacak. Milyonlara müjde. Gel vatandaş, yavrunu sevindir, gel. Biliyorum çok özlediniz. Nerede diye ya, hasretten yanıyorsunuz. Hocamız Nafiz Karagözoğlu bizimle. Şu anda alkışları duyar gibiyim. Üstelik şahane bir başlıkla. Kor 10 aşk zararlı mı? Ne? Korona değil mi bu şimdi? Evet. Kor, cor yani. Tamam. Sayıyla 10. Kor 10. Aşk. Koron aşk. Koron aşk zararlı mı? İşte hocam bizimle ya. Gerçekten bekledim. Bir şey söyleyeyim mi? Virüs gerilerse bundan sonra geriler. Harbi söylüyorum. Bak bu kadar net söylüyorum. Bizim ihtiyacımız olan insan oydu. Gönlümüzü yerleyen büyük insan Doktor Nafiz Karagözoğlu. Bizlerle beraber hanımlar beyler ne kadar sevindiğinizi ben de tahmin ediyorum. Doktor Nafiz Karagözoğlu koronavirüs korkusunun aşk hayatına etkilerini yazdı. Hazır mıyız? Ayaktaysanız oturun. 1. Virüs aşkla bulaşır mı? Cevap veriyorum, hayır. Ya birini seviyorsanız bulaşmaz. Vallahi bak. Çünkü burada aşk dediğiniz hikayenin ne olduğunu biliyoruz. Hocam, seksle bulaşır mı diye niye demiyorsun ya? Ya sen hekimsin, niye demiyorsun? Niye böyle saçma sapan şeyler yazıyorsun? Aşkla bulaşır mı? Bulaşmaz. Bak çok rahatlıkla söylüyorum. Bulaşmaz. Birini seviyorsun diye o ya da sen korona olmazsın. Olmazsın. 2. Öpüşmek riski artırır mı? Hocam aşktan bahsediyorduk, öpüşmeye. Dur şimdi, hazırlanıyoruz yavaş yavaş. 3. Nane limon kabuğu işe yarar mı? Ney? Yani aşık olduk. Bak sıralamaya bak. Aşık oluyorsun. Öpüşüyorsun. Aklına geliyor, diyorsun ki ya biz şimdi öpüştük. Evet. Bir nane limon mu içsek? Niye? İşte virüs gelmesin. Aşkın bittiği an. Doğal doğum kontrol yöntemi. Bu soru doğal doğum kontrol yöntemi. Zaten bitti artık. O saatten sonra bir şey olma ihtimali de yok. Baktın hala devam ediyor. Bak şimdi hocam da çare bitmez. Başlık neydi? Aşk hayatını etkilerini yazıyor. Bak. 4. Suya çamaşır suyu damlatsam olur mu? Ne? Suya? Çamaşır suyu damlatsam olur mu? Tam olarak neremizi batıracağız suya? Ona göre, çünkü tarçın olma ihtimali var. Suya. Ha eğer sen evdeki herhangi bir suya su damla, şey, çamaşır suyu damlatayım, bunun bir zararı olur mu dersen, zannetmiyorum. Olmaz. Ama süreceksen sakın. Sakın. Olmaz o. Yani durduk yerde kloratlamanın bir manası yok. Bence. Bilmiyorum, istersen hocaya güven ama ben olsam öyle yapmam yani. Nane limon kabuğu, bak. Birine aşık oluyorsun. Öpüşüyorsun. Sonra aklına geliyor. Diyorsun ki korona kapmış olabilir. Nane limon içer miyiz? Birer nane limon alır mıyız? Alırız. Sonra diyorsun ki ya suya çamaşır suyunu damlatsak. Zaten bu arada işte sevişti insan çoktan kalkıp gitmiş oluyor. Allah belanı versin seni, gerek kadın ya da erkek fark etmez. Ve sen bunun üzerine düşünmeye devam ediyorsun. 5. Sigara içenler risk altında mı? Korona açısından mı, seks açısından mı? Şöyle, çünkü hani daha önce paketin üstünde de yazıyor zaten. Damar sertliğine yol açarak, kan akışını yavaşlatarak bir takım eylemleri zorlaştırdığı biliniyor. Korona açısından evet, akciğerde çok sıkıntı var. İkisine de dokunuyor. Yalnız kaldın. Bak, yalnız kaldın, kafayı çizdin. Niye? Unutma, silsileyi unutma. Aşık oldun, öpüştün, tırstın, nane limon içtin. Dedin ki suya çamaşır suyu damlatsak mı? Partner kaçtı gitti, Allah belanı versin senin katre katre diye gitti. Sen dedin ki acaba sigara içenler risk altında mı? Kafa çalışmaya devam ediyor. Kemik erimesi zararlı mı? Nereden geldik buraya? Hiç hazır düşünüyorken bunu da şey yapalım. 7. Astım hastaları tehlikede mi? Artık sevişmeyeceğimizden eminiz yani. Tamamen sağlık sorunlarına odaklanıyoruz. Aslında doğru. Çünkü ilk 4 kademede yaptığınızla sevişme ihtimalinizi tamamen bitirdiniz. Artık olmaz o. Bu saatten sonra hastalığa odaklanalım. Hastalıklara. Mesela sigara içenlere sıkıntı var mı? Kemik erimesi. Astım hastası tehlikede mi? Soru 8. Dezenfektan mı, sabun mu? Biz daha önce takvimden sabundan sabun yapmayı öğrendik. O yüzden ben sabun diyorum. 9. Tamamen yandın. Artık şunu düşünüyorsun. Ben bir daha ömrüm boyunca sevişemeyeceğim. Ve yani bu hayat böyle gidecek. Çok kötü. Süper besinler nelerdir? 9. Süper besinler nelerdir? 10. Tamamen gittiğin nokta. AVM'lerde neler sakıncalı? Evet. Yazıya nereden başlamıştık, hatırlayan var mı içinizde? Kafalar tam yanmadan sorayım. Doktor Nafiz Karagözoğlu koronavirüs korkusunun aşk hayatını etkilerini yazdı. Çok özür dileyerek bir şey soracağım. AVM'lerde neler sakıncalı sorusunu başlıkla birleştirdiğimiz zaman, ya burada public sex falan o tarz bir şey mi? Hiç girmeyelim mi yoksa oralara? Kafayı tamamen yani AVM'de açık, sakın, sakın. Bilmiyorum yani. Hocaya evden çalışmak yaramamış. O net. Sorular çok birikmiş. Kafalar yanmış. Aşk diye girdik, AVM'den çıktık fark ettiyseniz. Aşk böyle bir şey işte ya. Vallahi. Aşk böyle insanı bunalıma sokar. AVM, yani aşk diye girersin, öpüşür, nane limon kaynatır, AVM'den çıkarsın. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Hey. Of, içim şişti yemin ediyorum ya. Ya yeter, daha fazla konuşmayalım bence bu gazeteyi. Vallahi billahi, çünkü hakikaten sinirim bozuldu. Aklıma geldikçe gülmemek için sıkıyorum kendimi. Bir insan evladı niye böyle bir şey yapar ya? 1 liraya da satılıyor bu. Vallahi 1 liraya satılıyor. Sevişmek, sevişme ihtimalinin tamamen yok edilmesi ve sonra dünya sorunlarına odaklanmak. Aydınlanma geliyor. Aşık oluyorsun. Tam sevişemiyorsun da öpüşüyorsun. Aydınlık içinde, bayağı beyaz ışık. Aydınlık, öpüşüyorsun falan. Nane limonu kaynatıyorsun. Suya çamaşır suyu damlatıyorsun. Yalnızlık aşaması o bölüm. Yalnız kalıyorsun. Artık kimse yok hayatında. Çok normal. Yani böyle biriyle kimse birlikte olmak istemeyecektir. Sevişmeyi geç. Sonra sen kuruyorsun işte, sigara içenler risk altında mı? Kemik erimesi ne olacak? Lan dezenfektan mı kullansak, sabun mu? Süper besin diye bir şey vardı. Onlar neydi? Ve sonunda başa dönüyorsun yine. AVM'lerde ne yapmak lazım ya? Tam olarak biz hangi hareketleri yapamıyorduk AVM'lerde? Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah Mart ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Yarın sabah saat 9'da Ömer sağ kalırsam, biliyorsunuz ilk kez izleyecek olanlar için şimdiden söyleyeyim. Şöyle yapıyoruz biz o yayını. Yarın bir kere tek yayın var. Gazetede onun içinde olacak. Tek yayın yapacağız. Ben önce bir yayın anlamında neyiz, neredeyiz, ne kadar abone oldu, benim sizden beklentilerim, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bunları anlatacağım. Bir 10 dakika kadar, 10, belki 15 dakika. Sonra siz istediğinizi soracaksınız. Ben de buradan anlatmaya çalışacağım. Yarın sabah saat 9'da. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen burada oluyorsunuz ki bence defalarca teşekkür edilecek bir şey. İnsanların çok kolay becerebildiği bir şey değil çünkü bu. Ama biz yapıyoruz. 5 senedir yapıyoruz. Çünkü biz birbirimizden korkmuyoruz. Küfretmemek, hakaret etmemek, birbirimizi tehdit etmemek dışında hiçbir burada önleyici tedbiri yok. Her şeyi sorabiliriz, her şeyi konuşabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve yeter ki seviyeyi belli bir yerin altına çekmeyelim. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl olsun? Bakın, sorunun cevabı şu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Kırmızı düğmeyi gördünüz mü? Abone ol. Dokunun. Korkmayın, para istemeyecek sizden, bir mail adresi sadece. Bir de yanda zil var. Ona da dokunursanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Ama artık yeni bir düğmemiz daha var. Katıl yazıyor üzerinde. Eğer siz isterseniz 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık ayda kesilecek rakamlarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz, hiçbir önemi yok istemezseniz de. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek açısından önemli. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne değişir. Burada olun. Burada olun, birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam Mart ayı serbest uçuş dertleşme yayınında görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.